İçerik üreticileri için ve içerik üreticileri hakkında olan Kreatif Durak Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz kitap okumayı sevenler ve kitaba çok ilgi duyanların çok büyük olasılık tanıdığı bir isim Hakan Koç. Hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, çok şükür. Ben o zaman hiç uzatmadan ilk sorumla başlıyorum.
Olur.
Hakan Koç kimdir, ne yapar?
Çok uzun zamandan beri, yaklaşık 2013'ten beri Karavandaki Adam ilk önce bir blogtu. Orada yeni bir okur olarak sorunlarımı araştırıp öğrenip birer yazıya dönüştürüyordum. Ondan sonra da bu bir YouTube macerasına dönüştü ve haliyle bugüne getirdi beni. Karavandaki Adam da bir kültür sanat ekseninde daha çok edebiyat ağırlıklı bir kanal.
Peki Karavan Adam diyoruz. Bu evet. Karavan Adam isminin hikayesi vardır sanırsam. Bu hikayeyi dinleyebilir miyiz?
Tabii, ilk önce Karavandaki Adam ismi anıldığında daha çok sanki bir gezi kanalıymış gibi bir izlenim yaratıyor.
İnsanlara...
Bu çok tabii bir şey. Ama Karavandaki Adam sadece karavana olan bir bireyden daha fazlasını ifade ediyor. Onda da şöyle bir izahta bulunuyorum. Bugün çok fazla bir şekilde kendi fikirlerimize maruz kalıyoruz. Algoritmalar bize farklı fikirler sunmuyor. Hatta ana sayfamıza girdiğimizde hep takip ettiğimiz kanalların farklı videoları veya onlara benzer kanallar görüyoruz. Hatta geçenlerde YouTube yeni öneriler adında farklı bir sekme açtı. Bilgisayarda bu gözüküyor ama mobilde var mı bilmiyorum. Orada hiç izlemediğiniz türden içerikler üretiyor. Peki sürekli aynı içerikleri izlemek neye sebebiyet veriyor? Aynı fikirler.
Evet.
Yeni fikirlerle tanışamıyorsun. Bu çok büyük bir eksiklik. Burada karavanıyla gezen biri sürekli olarak farklı insanlarla karşılaşır ve farklı kültürleri tanıma şansına sahip olur. Ben de edebiyatta bunu çok önemsiyorum. Kanala baktığınızda şunu göreceksiniz. Tek bir yazar yok. Birçok farklı noktalardan edebiyatı, dünyayı ele alan yazarları göreceksiniz. Böyle bir anlamı var. Ama bununla beraber elbette bir karavan hayalini de barındırıyor içinde.
Evet, süper bir hikayesi varmış. Şimdi içerik üretme konusuna geleceğim ama ondan önce bu kitap sevgisi, okuma sevgisi nereden geliyor? Bu birinden mi aşılandı yoksa doğal olarak zaten çocukluktan var gelen bir şey mi?
Yok, ben çok geç başladım okumaya. 18 yaşında başladım. Nispeten geç bir yaş, bir alışkanlığı edinmek adına.
Evet.
Tamamen tesadüfi bir şekilde başladım. Çünkü evinde hali hazırda bir kütüphane vardı ama 18 yaşına kadar o kütüphanenin içerisinde hangi kitaplar vardı bilmiyordum. Yani bu çok ilginç bir durumdu. Ama bir gün o kütüphaneyi gerçek anlamda keşfedebilmemin yolu açıldı ve ondan sonra oradaki birkaç eseri okuyarak ya bu çok güzel bir şeymiş. Yani neden bunu yapmadım sorusuyla birlikte o kendi iç aydınlanmamı, bir nevi rönesansımı yaşadım.
Peki şimdi kitaplarla olan ilişkinizi öğrendik. Peki bu kitapları içeriye dökme olayı nasıl başladı? Yani içerik üreticisi olmaya, böyle bir konu hakkında YouTube kanalı açmaya ya da diğer sosyal medya mecralarına girmeye nasıl karar verdiniz? Nasıl ilerledi?
Şimdi dediğim gibi başlangıçta yeni bir okurdum. Mesela çok basit sorular vardı kafamda. Ciltli kitap ne, ciltsiz kitap ne? İnternetten kitap sipariş vereceğim. Ama böyle bir sorun var. Birinin fiyatı daha fazla, birinin fiyatı daha az.
Evet.
Şimdi bu bilen biri için çok basit bir ayrım. Ama bu benim başlangıçta bildiğim bir şey değildi. Ve ondan sonra bunu araştırdım. Forumlar çok kötüdür çünkü orada bilgi çok dağınıktır. Ve özellikle bizim forumlarımızda ikinci sayfadan sonra konu bambaşka bir yere evrilir. Ve gerçek anlamda öz, güçlü bir bilgiyi almak mümkün değildir. Bu eksikliği gördüm ve dedim ki ben bunları düzgün bir şekilde öğreneceğim. Ve ardından bir blog açarak başka insanların da düzgün bir şekilde ve kolay bir şekilde öğrenmesine yardımcı olacağım.
Ağzına sağlık diyorum, iyi ki açmışsın diyorum ve şu soruyla devam ediyorum. Şimdi bu kategoride senin gibi içerik üreten aslında birçok insan var. Ama yani abone sayısı tabii ki bir rakam değildir ama bir rakam sonuç olarak algoritmasal olarak ve sosyal medya bazında baktığımızda seni diğer içerik, bu alanda diğer içerik üreten insanlardan ne ayırıyor ki bu kadar çok takipçiye ulaştın sence?
Şöyle, evet, çok fazla içerik üreticisi var. Özellikle Instagram tarafında, ben bir booktuber değilim ama booktuberları da görüyorum. Güzel bir şey. Nihayetinde insanların kitapları okuyup ardından düşüncelerini paylaşmasını çok olumlu buluyorum. Ve bunun bir kaydını oluşturması, bununla beraber bir üretim yapması çok basit düzeyde olsa bile çok güzel bir şey. YouTube tarafında da birçok içerik üreticisi var. Şimdi bazı dezavantajlar var içerik üretmekle ilgili kitapta. Bir kere siz çok fazla kişinin olduğu bir alanda içerik üretiyorsanız bir ayrım yaratmanız lazım. Ve bu ayrımı yaratmak kolay değil. Çünkü mesela herkes genellikle bir kütüphane arkasında çıkıyor. Ben de birçok videomu öyle çektim ama son zamanlarda dış çekimler vesaire, bununla zenginleştirmeye çalıştım. Şimdi şöyle bir sorun var. Hiç bir kanalı izlememiş, ilk defa bir edebiyatla ilgili, kitaplarla ilgili bir kanal izleyecek olan bireyi düşünelim. Bakıyoruz. Herkes kütüphanenin önünde çekilmiş.
Evet.
Nasıl bir ayrım kuracak?
Zor. Hepsi birbirinin ayrısı.
Ben bu ayrımı içerik üretimimi bir nevi bir sanat eseri yaratmak gibi bakarak çözdüm. Evet, her içeriğim bu yönde değil. Ama bazı içeriklerim var ki bir sanat eserini anlayıp tekrar kendi benliğimle yorumlayarak sanki farklı bir sanat eseri ortaya koymaya çalıştığım eserler var, videolar var. Ben o yaratıcılığı göstererek bunu başardığımı düşünüyorum.
Anlıyorum. Yani aslında her videoya bir sanat gibi bakıyorsun o zaman.
Her
doğru
videoya
anlıyorum.
Değil ama özellikle yani burada yaratıcı bir şeyler yapacağım dediğim videolara o şekilde bakıyorum.
Süper. Peki şimdi dinleyenler de bunun farkındadır. Ben de kulaklık taktığım için şu an farkındayım. Sesin, tonlaman ve konuşma biçimin çoğu insandan farklı ve özel ve niş. Yani tok, çok düzgün konuşuyorsun. Bunun için bir eğitim aldın mı? Neler uyguladın? Nasıl bir yol izledin? Çünkü belki tamamen ses tonundan değil. Çünkü konuşman da çok iyi. Bu nasıl oldu?
Şimdi konuşmamda eksiklikler var. Çok dikkatli bir dinleyici bunları fark edebiliyor. Ama bunları gidermek konusunda hep açık oldum. Yani evet bu sorun var ve bunu nasıl çözebilirim diye baktım. Ve belki genetik bir faktör. Elbette ses tonunun olması. Ama bununla beraber de sürekli bunları yapmak ve üzerinde çalışmak. Bizzat bir derse katılmadım ama bu konuda birçok kitap okudum. Bazen online dersler izledim vesaire derken haliyle yani oraya odaklandığında elindeki cevheri çok daha iyi işliyorsun. Benimki de böyle yönde.
Peki şu anda belli sayıda içerikler üretiyorsunuz. Bunun için motivasyon kaynağınız ne?
Şimdi en başta bence her içerik üreticisinin bir gelir beklentisi vardır. Ama benim alanıma baktığımda ülkemizde kitaplardan bir gelir kazanmaya çalışmak çok ütopik duruyor. Eğer iyi bir gelir kazanmak istiyorsan bunu YouTube'da veya başka bir alanda kitaplar üzerinden yapman saçma olacaktır. Elbette bir gelir kazancı bu benim işim ama bununla beraber daha iyi bir toplum oluşması için, insanların kitaplara daha yakından bakabilmesi için bireysel bir görev olarak hissettiğim için böyle bir kanalaştım ve bu benim motivasyonumu oluşturuyor. Çünkü ben birçok insanla beraber şunu görüyorum. Yani sizin sayenizde okumaya başladım. Beni teşvik ediyorsunuz. Bu eser muhteşemmiş, hayatımı değiştirdi. Sayenizde keşfettim gibi yorumlar elbette beni çok mutlu ediyor. İçinde yaşadığım topluma bir katkı sunabildiğimi fark ediyorum.
Peki bu kadar çok kitap okuyorsunuz ya. Şimdi mesela sallıyorum TikTok ya da ne bileyim Instagram. Bazı insanlar işte kitap okuyan bir adam şey yapmaz. TikTok'a girmez gibi bir algı var ya da şey var. Ya da öyle bakıyor TikTok'a. Yani işte dans eden insanlar vesaire. Sizin sosyal medyaya bakış açınız nasıl? Yani kitap bolca kitap okuduğunuzu düşünüyorum. Bu kitap okuyan birisinin gözünden sosyal medyaya nasıl bakıyorsunuz? Ya tüm platformlar ama. Sadece mesela YouTube değil.
Ya burada sadece kitap okuyan biri değilim. Aynı zamanda bunun üzerine içerik üreten biri.
Evet.
Ve hal böyle olunca doğrudan bunu tarafsız bir şekilde sadece kitap okuyan biri gibi değerlendirmem güç. Nasıl değerlendiriyorum? Açıkçası çok fazla sosyal medyayı kullanmıyorum. Yani evet de bir kullanımım var. Ama dürüst olmak gerekirse bu da içerik üreticisi olduğum için kullanmamı beni zorladığı bir durum.
Evet.
Yani eğer bir içerik üreticisi olmasaydım muhtemelen bundan çok çok daha az sosyal medya kullanacaktım. Eskiden insanlar ön yargılıydı. Instagram'da hikaye dersleri, Instagram veya TikTok falan. Ama bu gelişen çağ insanları o yöne zorladı ve hiç tahmin etmeyeceğimiz isimler bile orada bir şekilde bir üretim gerçekleştiriyor.
Evet.
Bu çağın bir gerekliliği veya bu portallarda olmanın bir gerekliliği.
Peki edebi okur yazarlığı sizce bu sosyal medyalar köreltiyor mu?
Şöyle bir durum var fark ettiğim. Ülkemizde evet okuyan sayısı az ama okuyanların kalitesi çok yüksek genellikle. Türkiye'de mesela çok fazla klasikler okunuyor. Bizim edebiyatımız çok fazla okunuyor. Ve bu bence iyi bir okur kitlesini işaret ediyor. Evet okuyanlar az ama okuyanlar arasında çok güzel kitaplar okuyanlar var. Bu zamana kadarki serüven bana bunu gösterdi.
Süper. Peki okur yazarlığı kazanmak için bir insan ne yapmalı? Yani ya da içinden mi gelmeli? Yoksa bir yerden aslında bunun bir yöntemi var. Siz de başlayabilirsiniz diyebilir miyiz insanlara?
Şimdi her konu üzerine düşündüğümüzde daha disipliner ve daha geniş bir perspektifte bakmaya çalışıyoruz. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela şu an burada teknik olarak kameralar bizi çekiyor. Ve kameraları kullanmayı, yani kamera kullanmayı bilmek önemli bir yeti. Ama bu yetiyi kazanabilmek için üzerinde çalışmak lazım.
Evet.
Mesela sadece size şunu deseydim ya fotoğraf çekmek güzeldir. Nasıl çekeceğim? Nasıl bir fotoğrafı işleyeceğim? Bunlar tamamen havada kalıyor. Okuma için de benzer bir durum geçerli. Okumak iyidir. Tamam, harika. Ne yapacağız? Ne okuyacağız? Yani sadece bir insana okumak iyidir, kitap okumalısın demek de okuma sorununu çözmüyoruz. Ona bir yol göstermemiz lazım. Ben kanalda rehber içeriği adı başlığı altında yaptığım içeriklerde insanlara nasıl kitap okumalılar, neyle başlamalılar, nelere dikkat etmeliler, bir sorun yaşadıklarında bu sorunu nasıl çözmeliler, bundan da bahsediyorum. O yüzden çok daha karmaşık bir durum okumaya başlamak. Bunu tek bir cümleyle ifade edemem ama bunun için içerikler ürettiğimi söyleyebilirim.
O zaman Hakan Koç'un Karavandaki Adam kanalına buyurun diyoruz efendim. Ve sıradaki sorum biraz daha enteresan bir soru.
Tamam.
Kitaplar hakkında şöyle ki, bugüne kadar okuduğunuz kitapların hangisinin içinde bulunmak ya da yaşamak isterdiniz? Neden?
Yani öyle bir isteğim yok açıkçası. Yani ona tanık olmak da benim için içinde olabilmek kadar değerli. Ve bazen belki de şey hoşuma gidebiliyor. Gerçek anlamda yazarın hayatından veya hayatın başka bir noktasından bir gerçeklik taşıyan eserler hoşuma gidebiliyor. Ama bu tabii çok büyük bir stratejidir, satış stratejisidir. Yani gerçek olaylardan alındı diye işte dizilerde, filmlerde veya kitaplarda olur. Ama birazcık daha edebiyatın içerisine girdiğinizde gerçekten neyin gerçekten olduğunu görebiliyorsunuz. Yazarın hayat hikayesine birazcık hakim olduğunuzda bu güzel bir his. Bu benim için yeterli.
Peki şimdi videolar üretiyorsunuz. YouTube'da şu ana kadar kaç tane videonuz var?
Hatırlıyor musun? 150'yi geçmiştir diye
düşünüyorum. 150. Bu 150 videonun 149 tanesi silinecek.
Tamam.
Bir video kaldı geriye. Hem bu sizi tanımlıyor, hem kanalı tanımlıyor ya da vermek istediğiniz mesajı veriyor. Bu video hangi video olurdu?
Bu muhtemelen hayatımda en çok geç kaldığım buluşma başlığında Borges'i anlatan bir video var. Hatta Zafer Güleş'le beraber hazırladığımız. Bu benim hem çok iyi bir bilgi hem de çok iyi bir yaratıcılığın harmanlandığını düşündüğüm bir video. O yüzden o kalabilir.
Peki şimdi bu videolar arasında birçok video çektiniz. Bu videolar arasında böyle size ters köşe yapmış bir video olabilir. Yani şöyle, ben buna çok emek harcadım ama beklediğim kadar ilgi almadı ya da tam tersi.
Genel olarak kitap listeleri çok beğeniliyor.
Evet.
Ama dürüst olmak gerekirse kitap listelerini hazırlamak her zaman çok zor bir olay değil. Evet, ben onu da çok yaratıcı bir noktaya aldım. Mesela bir 1900'lerden kalma eski bir televizyon programına döndürdüm. Sanki eski bir edebiyat programı varmış televizyonda ve o kitap önerisinde bulunuyormuş gibi bir retro vintage hava yarattım ve öyle bir sunumda gerçekleştirdim. Ama tabii ki her videoda bunu yapamıyorsunuz. O yönden evet, kitapları seçmek konusu ciddi bir konu. Oraya emek harcıyorum ama videonun da yaratıcılık kurgu kısmında o kadar büyük bir şey yok, dürüst olmak gerekirse. Genelde öneriler fazla izleniyor ve o yönden onları söyleyebilirim.
Şu anda düşünüyorum, kitap hakkında içerik üreten birisine nasıl kötü yorum yapabilirim? Yok yani, aklıma gelmiyor. Bir de faydalı olmak adına yapılan bir içerik aslında bu içerikler. Böyle kötü yorum, işte linçlemeye çalışma,
evet.
Oldu mu hiç aklınıza kalan bir anı?
Tabii ki oluyor. Hatta bunu genel perspektifte değerlendirip ardından daha bireysel, benimle ilgili olan tarafa çekmek lazım. Şimdi modern bir orta çağda yaşıyoruz.
Evet.
Ve şu açık ki insanlar pek insancıl değil. Ve içerik üreticileri bundan çok büyük nasibini alıyor. Çünkü içerik üreticileri aynı zamanda birçoğu, hepsi için diyemem ama en azından benim tanıdığım ve gördüklerimin birçoğu daha iyi bir toplum yaratmanın peşinde. Yani bir katkı sunabilme, bir üretim yapabilme peşinde. Ve bu insanların çok basit bir şekilde linçlenmesi benim için çok üzücü oluyor. Örneğin bir dakikalık bir kesit koyuyorsunuz siz piyasaya. Evet. Ve o bir dakikalık kesitten benim de başıma çokça geldi. Bu bir mucize ya da tam tersi. O bir dakikalık kesitten mesela Dostoyevski ile ilgili bir kesit koyuyorum. Dostoyevski ile ilgili eleştirileri koyuyorum.
Evet.
Farklı açıdan baktırmaya çalışıyorum. Bir dakikada benim hiç Dostoyevski okumadığımı ve hiçbir okur yazarlık adına hiçbir yetimde olmadığını görebiliyorum. Şimdi düşündüğümüzde bir dakikadan 150 video artı senelerce olan okurluğumu tespit edebilmesi mucize olabilir. Birinci ihtimal bu. Gerçekten bir dahiyle karşı karşıyayız ve dedi ki bir dakikada okudu ya, bu adam hiçbir şeyden anlamıyor dedi. İddialı, etkileyici. Ya da tam tersi, hem büyük bir cehalet hem de çok büyük bir özgüven var. Şimdi bu büyük özgüven ve cehaletin sayısı yani kitlelere dönüştüğünde o zaman içerik üreticiler adına korkunç bir ortam çıkıyor ortaya. Ve bu insanlar içerik üretmeyi bıraktığında o zaman tüm bu vasat altı insanlar daha iyi bir toplum yaratamayacaklar. Ve linç kültürünü bu yüzden ben çok fazla kendi üzerimde önemsemiyorum. Yani birileri yorum yazıyor ya, diksiyonun şöyle falan vesaire diye. Benim için önemli olan şu: içeriğe ne yorum yapıyorsun? Neyi yanlış yaptım? Neyi daha iyi yapabilirim? Böyle yorumlar geliyor mu? Geliyor. Çok güzel. Bu iyi bir şey. Bu gelişimi tetikler. Bana yapılan iyi yorumlar benim fark etmediğim şeyleri bana göstererek evet. daha iyi bir benliğin yolunu açar.
Eleştirisel olarak gelen
tabii
ama.
Ki yani fikre karşında. Yani şimdi öyle. Sadece safsataları üzerinden ya senin tipin şöyle ya da sen okur yazar adamsın nasıl böyle düşünüyorsun falan. Yani bunlar birer utandırma taktikleri, manipülasyon taktikleriyle gelen yorumları ciddi almıyorum. Hatta bununla ilgili bir video da yapmayı düşünüyorum. Nasıl yorum yapılır diye. İlginç bir video falan diyorum.
Süper. Peki bu içerik üretme sürecinde ailelerin de aslında yani içerik üreten kişinin anne babası ya da kardeşleri varsa kardeşleri tepkileri olabiliyor. Böyle içerik üretmeye ilk başladığınızda sizin ailenizden nasıl tepki geldi?
Herhangi bir şey yoktu yani olumsuz bir tepki yoktu. Olumlu bir tepki vardı. Bununla beraber yakın dostlarım beni halen de çok büyük destek veriyor. Onlar sayesinde de bu kadar büyük bir yolculuk kat ettim. Onlar da videolarda ara ara gözüküyorlar ve emeklerini sarf ediyorlar. Aynı zamanda benim bir motivasyon kaynağım da onların olan o büyük değerli desteği. Bunu sadece bir bireyin üretimi değil, ben hep beraber herkesin parça parça etkisi olduğu toplu bir üretim olarak görüyorum.
Bu arada toplu üretim derken orada bir arkadaşınız daha var videolarda.
Nebiren Bayramoğlu.
Evet. Evet, o arkadaşınızla olan yani kanalla ilişkisi nedir? Onu da es geçmeyelim bence ona da.
Eren benim üniversiteden arkadaşım. Üniversitede ben onu kandırmaya çalışıyordum. 2015 senesiydi galiba. İşte Eren diyordum gel podcast yapalım. O zamanlar podcast'in çok popüler olduğunu farkındaydım. Yurt dışında popülerdi ama ülkemizde henüz popüler değildi. Podcast yapma fikri vardı elimde. Eren'i kandıramadım o zamanlarda. İkna olmadı. Belki de gerekli öngörüde bulunamadı. Ama ondan sonra 2018'de tekrar ben karavandaki adamın daha ciddi bir noktaya gideceğini görünce Eren'e dedim. Aynı zamanda Oscar'im saygılı ya da. Gelin çocuklar beraber siz de katkı sağlayın ve bu üretimi büyütelim dedim. Ardından onun da katılmasıyla birçok videoda güzel katkılar sağladı ve o da karavandaki adamın buraya gelmesinde hem Oğuz hem Eren büyük katkıları olan isimler.
Bu arada üniversite demişken hangi bölümden mezunsunuz?
Edebiyat var ama edebiyatı tamamlamadım. Ondan sonra felsefeyi tamamladım.
Felsefe. Peki şimdi biraz daha yine içerik tarafına dönüyoruz. Bu içerikleri yayınlarken bir taktiğiniz, algoritmanız var mı? Genel tüm platformlar babında. Yani şu saatte yayınlarım, içerikleri işte şu içerik daha çok tutuyor. Şundan haftada illa bir tane çıkarım vesaire gibi.
Şöyle bir durum var. İçerik üreticilerine baktığımda en büyük eksiklik şu. İçerik üreticileri kendilerini sadece bir konuda veya en fazla bir iki konuda geliştirme yoluna gidiyorlar. Oysa ki YouTube gibi görsel ve duyusal, işitsel bir alanda içerik üretiyorsak birçok farklı noktada kendimizi geliştirmek lazım. Ve ben bunu her zaman çok önemsedim. Yani sadece mesela benim daha iyi bir video çıkartabilmem için neye ihtiyacım var? Bir, daha iyi sunum yapabilmem lazım. Konuşurken daha iyi bir anlatım yapmam lazım. Daha iyi bir metin yazmam lazım. Yani neyi sunacağım? Sunacağım şeyi geliştirmem lazım. Ardından daha iyi bir çekim atmosferi oluşturmam lazım. Işığı öğrenmem lazım, kamerayı öğrenmem lazım. Mikrofonu nereye koyacağım bunu öğrenmem lazım. Ve kurguda daha iyi iş çıkartmam lazım. Benim için önemli, en çok dikkat ettiğim nokta bu. Yani gerçekten her konuda ilerleyebiliyor muyum? Elbette ki bir noktadan sonra her konuda ilerleyemiyorsunuz. Ve bunu ekip arkadaşları olarak iş bölümüne evet. döndürüyorsunuz. Ama her konuda ilerlemeyi önemli görüyorum. Yani kapak tasarımı nasıl olmalı? Şu an YouTube'da algoritma nasıl çalışıyor? Kapak tasarımları nasıl? Başlık nasıl? Videonun ilk 30 saniyesinde seyircinin ne kadar içeride kalacak? Evet. Bunu sağlayabilmek için nasıl bir kurgu tekniği kullanacağım? İşte kontrast mı yapacağım? Farklı bir yöntem mi kullanacağım? Bunları görmek ve tespit etmek ve deneyerek ya bunu denedim nasıl bir sonuç aldım? Bir sonrakinde acaba öncekinde neyi doğru yaptım? Neyi yanlış yaptım? Doğru yapanları tekrar uygulayayım. Yanlışları ayıklayarak daha iyi bir içeriğin yolunu açayım. Bu önemli.
Peki şöyle bir soruyla devam ediyorum. Geleceğe yönelik bu karavandaki adam sizce nereye gider? Yani bu yolculuğa nasıl devam edecek ve gideceği en yüksek noktayı görebiliyor musunuz?
Yani edebiyat bakımından gideceği nokta kısıtlı olur ama tam anlamıyla bir kültür sanat alanına evrilirse evet. daha da ileriye gidebilir. Ama kültür sanat olarak da nereye gideceğini söylemem çok büyük bir gelecek planı olur. Bu doğru değil. Ben önümdeki yakın planlara odaklanmak istiyorum ve onları gerçekleştirmek istiyorum. Biraz daha fazla farklı yüzlerin gözüktüğü, belki de bildiğimiz isimlerin konuk alındığı ve güzel, iyi içeriklerin üretildiği bir noktaya evirmek istiyorum yakın zamanda. Şu anki planım bu yönde.
Peki şimdi içerik üretmek, sizin gibi içerik üretmek isteyen insanlar var. Bu insanlar nereden başlasınlar, ne yapsınlar, nasıl ilerlesinler?
Farklı bir şey yapmak lazım. Yani en iyi olmasa bile her içeriğim için en iyisi diyemem. Ya bu yaptığım şu ana kadar yapılmış en iyisi ama farklı olduğunu söyleyebilirim. Bunu amaçlıyorum. Farklı bir şeyler yapmak lazım. Peki farklı bir şeyler yapabilmek için ne yapmak lazım? Farklı bir şekilde kendinizi beslemeniz lazım. Yani ruhunuzu. Ne yapmak gerekiyor? İyi filmler izlemek lazım. İyi videolar izlemek lazım. Yani kim nasıl içerik üretiyor bakacaksınız elbette. Ama onlardan belki ufak ipuçları. Ama daha çok kendi benliğinizle harmanlanmış bir içeriği ortaya çıkartmak için alınmış ipuçları ortaya koymak lazım. Ve tüm bunlar birleştiğinde işte iyi müzikler, her şey, yani o ruhunuzu ne besliyor? Ve gerçekten yaptığınız şeye karşı da büyük bir hayranlık duymanız lazım. Sevmeniz lazım ki yaratıcılığı ortaya koyun. Ama tabii ki de sadece motivasyonla bunu yapamazsınız. İyi bir disiplin lazım. Yani motivasyon hiçbir şey. Motivasyonun hiçbir değeri yoktur. Belki çok az işe başlatmak için sizi ilerletebilir ama gerçek ilerlemeyi sağlayabilmek adına ihtiyacınız olan şey disiplin. Burada da o disiplini kendinizi geliştirmek için ve üretmek için kullanmak zorundasınız.
Anladım. Şu an normalde sorularım bitti
Tamam.
ama bir tane rejiden olmak üzere bir tane de benim. İki tane bonus sorum var. İlki, hızlı okuma denilen olay gerçekten var mı? Yani bir kitabı normalde ben yarım saatte okuyorsam bunu 20 dakikaya düşürebilir miyim?
Neden 20 dakikaya düşüreceksiniz? Yani
Bilmiyorum. Sadece hızlı
daha diyelim
okuma
ki
denilen
20
olay
dakikaya
gerçekten var.
düşürmemiz gerekiyor. Ama yani kurgu bir metni, 20 dakikaya veya başka yani kurgu dışı bir metni 20 dakikaya düşürmenin gerçekten ne etkisi olabilir? Mesela
Zamandan kazanmak istiyorum. Yani kitabın ok sadece kitaptaki özü alayım,
işte o
okumuş.
özü almak 20 dakikada belki de olmayacak bir şey. 30 dakikada olabilecek bir şey. Elbette hani çok ekstrem bir yavaşlık varsa bu giderilebilir. Ama ben daha çok hızlı okumayı belki de sınavlarda, değil mi? Zaman
Evet,
kısıtında olduğum.
eğitim.
Veya işinizle ilgili bir noktada diye çok fazla metin okumanız gerekiyor. İşe yarayabilir diye düşünüyorum. Ama burada da bir içerik yapmıştım. Çok büyük bir şekilde bir ivme kat edilebilir mi? Bu ivmeyi kat ettiğimizde gerçekten neler dışarı çıkıyor? Yani anlamada biraz kaybımız oluyor mu? Yoksa anlamada da gelişiyor mu şeklinde bir sorgulamak gerekiyor. Ama kurgu metinlerde yani çok da
Okumanın bir
hızlı
yararı.
okumanın falan önemli olan ne alıyorsun? Yani yavaş oku, dur, düşün. Ya burada böyle bir şey anlatılıyor ama benim deneyimlerim bununla örtüşüyor mu? Geçmişteki deneyimlerim. Ve hayatıma olan bakış açım acaba bu yazan şeyi nasıl görüyor? Bunları bir düşünmek lazım. O zaman gerçekten faydası olacak.
Bir sorum daha oluştu. Peki, kitabı okurken ne beklemeliyiz? Yani kitabı okuma amacımız ne olmalı?
Şimdi kurgu bir eser okuyorsak her kurgu eserin nihai amacı okuyucuyu manipüle etmektir. Ve bu manipülasyon sizi gerçek olmayan bir kurguyu gerçek gibi hissetmenizi amaçlar.
Evet.
Yani günün sonunda siz onun aslında bir gerçek dışı metin olduğunu bilirsiniz ama gerçekmiş gibi okursunuz. Çünkü ancak böyle bir güçlü duygulanım ortaya koyabilirsiniz. Duygularınız böyle ortaya çıkabilir. Bir eseri okurken evet belki işte düşünceli okuyucuysanız yani gerçekten ya burada beni oyuna getirmeye çalışıyor yazar diyorsanız onun keyfi de başka. Yani evet o yazarın yaptığı oyunları görmek, metni incelemek keyifli oluyor ama saf okursanız yani gerçekten o an duyguyu hissetmek ve anlamak için okuyorsanız onun da keyfi başka. Ben iki türlü de okumayı seviyorum ama yani yazarın daha çok oyununu izlemek isteyenler için yani daha çok oyunun içinde olmak isteyenler için metne kendinizi bırakın, ayrıntıları yakalamaya çalışın. Belki yazarla ilgili birkaç ipucu sizin işinize yarayacaktır yazarın anlatımına dair veya hayatına dair. Çünkü bazen metinlerde bunlar da olabiliyor. Ve bakın yani yazar sizi nereye götürecek, siz onu keşfedin.
Trikler sizin içindi. Ve demin şey söylediniz. Çok fazla izleme yapmak gerekiyor, okuma yapmak gerekiyor gibi bir cümleniz orada. Orada izleme, film kısmını getirdi aklıma.
Evet.
Sizin normalde kitapları hızlı sorular kısmımız var. Onu da Instagram'da özel içerik olarak gelecek inşallah. Ben film kısmında sizin böyle çok sevdiğiniz, hoşunuza giden 3 tane film de tavsiyesi alsam olur
İki
mu?
yönetmen söyleyebilirim.
Olur.
Birincisi Kieślowski. Onun sinemasına büyük bir hayranlık duyuyorum. İkinci de Bergman. Bu iki isim bana gerçekten çok fazla ilham veriyor. Kendi içeriklerimde de çok fazla ilham veriyor. Hatta ara ara sinema ile ilgili birkaç kitap, şey film önerisinde bulunuyorum. Bir Kieślowski bölümü yapmak istiyorum. Ama tabii ki bu belki de sadece benim sinema bilgimle olacak bir şey değil. Çünkü uzmanlık alanım değil ama ruhumu oradan besliyorum, önemsiyorum. Belki o alandan bir konukla beraber olabilir. Bununla ilgili de içerikler yapacağım. Bu iki ismi söyleyebilirim.
O zaman ben ağzınıza sağlık diyorum.
Teşekkür ederim.
Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz.
Keyifli
Çok
sohbette.
güzel konuştunuz. Teşekkürler. Bir içerik üreticileri için ve içerik üreticileri hakkında olan Creative Track podcastimizin daha sonuna geldik. Hem bizim hesaplarımızı sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Hem de Hakan Koç'un Karavandaki Adam YouTube kanalı, Instagram hangi platformda varsa takip etmeyi unutmayın. Linkler zaten aşağıda olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.